Ayrım 15, 17-25 Aralık, Ali Özgündüz, sayfa 143. Sarrafa dokunan güleri karşısında bulur. Masak'ta sarraf hakkında yürütülen soruşturma olup olmadığını konuşmak üzere, kurumun kendisine bağlı olduğu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşme, sarrafın kafasını oldukça karıştırmıştı. Çünkü Şimşek Masak'a konuyla ilgili inceleme yapması talimatını verecekti. Belki de kendi elleriyle inceleme başlatmış olacaktı sarrafgiller. Bundan dolayı sarraf oldukça tedirgin. Zira Muammer Güler gibi kafa dengi olmadığı söylenen iki bakandan biri Şimşek, diğeri ise Ali Babacan'dır. Sarraf bu durumdan şikayetçi. TEGA 236-088-95-20, tarih 8-10-2013, saat 17.50, Rıza Sarraf Abdullah Happani görüşmesinde. Rıza Sarraf, dedi bu düzmece bu şantaj için ya zaten dedi ama aldı, onun fotokopisini masaya da soracak, bana söylemedi ama beni götüren arkadaşa söyledi. Söylemiş, demiş ki Masak'a sorayım bakayım neyin nesidir bu? Abdullah Happani, araştıracak yani. Rıza Sarraf, Masak ona bağlı ya. Sence görüşmem kötü mü oldu, iyi mi sana göre? Sence? Abdullah Happani, ya bu şekilde iyi mi kötü mü? Mesela o şeyin kopisini almış ya, muhakkak bunu bir kontrol edin der artık. Yani oradaki senin şirketlerin de dahil olmak üzere her şeyin inceleneceği garantisi geldi ha? Ah işte bu haber yayınlandığında işin açısından olabilecek tehlike buydu zaten. Bu da artık zaten en yüksek merciye sen kendi elinle bildirmiş oldun. Rıza Sarraf, peki sence iyi mi oldu kötü mü? Abdullah Happani, hayır iyi bir sonuç yok bunda. Rıza Sarraf, onlar biliyorsun Ali Babacan'la hani şeyler ya o aynı kafa yapısındalar. İkisi de yani o ihracat rakamlarıyla çok ilgilenmiyor. Onlar da çok mutlu olmuyor anladın mı? Kağıdı almamıştı sonradan aldı ya yani çıktıktan sonra. Abdullah Happani, defterlerin incelenmesine hazırlanmak lazım. Ya bizim açımızdan bir şey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediğim gibi öbür şirketlerde eninde sonunda araştıracaklar. Yani sonuçta kaçarı yok bu işin çok fazla. Rıza Sarraf, tuhaf bir insan söyleyeyim sana diğerleri gibi değil. Bana gitmeden söylemişlerdi yani dur bakalım kağıdı alması iyi olmadı o şey oldu. Hemen aynı gün Muammer Güler'le yaptığı konuşma Sarraf'ı rahatlatmaya yetecekti. Öncelikle Sarraf-Şimşek görüşmesi Güler'in bilgisi dahilinde. Bundan dolayı Güler hemen görüşmenin nasıl geçtiğini soruyor. Belki de görüşmeleri için Güler ricacı olmuştur. Bu kirli işlere karışmayan Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'a TBMM Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada teşekkür etmiş ve AKP'li milletvekillerine demiştim ki, arkadaşlar biz bütün kabineyi değil, yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşan kişileri hedef alıyoruz. AKP'li olan ama bu pis işlere karışmayan sizin iki bakanınıza teşekkür ediyoruz. Ama siz de bu kirli işlere bulaşanlara sahip çıkmayın. Ne yazık ki AKP'li milletvekillerinin büyük çoğunluğu bu sözümüzü dinlemedi ve adı yolsuzluğa bulaşan bu kişileri koruma yönünde oy kullanarak yargılanmalarını engelledi. Bu haklı çağrımıza kulak vererek bu bakanların yargılanması yönünde oy kullanan yaklaşık 48 AKP'li milletvekiline de burada teşekkür ediyorum. Emniyet müdürü sürülüyor. Rıza Sarraf'ın kendisinden tehdit yoluyla çıkar sağlamaya çalıştığını söylediği İstanbul'da görevli Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce'yi İçişleri Bakanı Muammer Güler'e bizzat şikayeti üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2013 tarihli ve 201.950 sayılı naklen atama onayı İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oluruyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 201.950 sicil sayılı 4. sınıf emniyet müdürü Orhan İnce'nin Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne atandığı kararı çıkartılıyor. Buraya kadarı normal görülebilir. Denilebilir ki bir emniyet mensubu hakkında şikayet ve soruşturma var ve tayini çıkarılabilir. Ama sonrasına bir bakalım neler yaşanmış. Elbette Rıza Sarraf bu iyiliğin altında kalmayacaktı. Bunun karşılığında 200 biner dolardan iki parça halinde 400 bin dolar veriliyor. Muammer Güler ise hem İnce'nin sürülmesi hem de paranın ikinci taksitine kadar alınması olaylarını sonuna kadar oğlu kanalıyla takip ederek doğrulatacaktı. Sonrası daha da vahim. Bakan emniyet müdürüne küfrediyor. Sarraf'ın yakındığı emniyet müdür yardımcısı Orhan İnce'nin sürülmesi yetmemiş, Sarraf'ın akçeli işlerine engel olması ve bütün işleri altüst etme ihtimali huzursuzluk yaratmış ve İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından özel olarak ilgilenilecek bir hal almıştı. Bu iş çok önemli hatırlatması yapan Sarraf'a Güler tamam baba diyerek yanıt veriyor ve sen merak etme ben o pezevenge bunun... Onun sana yaptığı, çektirdiğini ben ondan kat be kat burnundan fitil fitil getiririm. O itoğlu itin sen kafanı yorma diyerek Sarraf'a veriyor. TK 236-089-5950 Tarih 8-10-2013 Saat 18-11 Rıza Sarraf Muammer Güler görüşmesinde. Muammer Güler:
Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum. Sen hiç merak etme o konuyu. Hiç şey yapma.
Rıza Sarraf: Sayın Bakanım, asıl önemli konu o işte, her şeyden önemli. Muammer Güler:
Tamam baba, o konu benim işim, o konu abinin işi, sen merak etme.
Sen merak etme, ben o pezevenge bunun onun sana yaptırdığı, çektirdiğini ben ondan kat be kat burnundan fitil fitil getiririm o itoğlu itin. Sen kafanı yorma.
Bu konuşmayı okuyunca hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir yurttaşı olarak utandım. Devletim adına mahcubiyet duydum. Benim ülkemin İçişleri Bakanı bir emniyet müdür yardımcısına bu şekilde nasıl küfredebiliyor? Kendi bakanlığına bağlı bir emniyet mensubu suç işlemişse soruşturma açar gereğini yaparsın. Sıradan bir adamın isteği ve şifahi şikayeti üzerine bir İçişleri Bakanı nasıl olur da emrindeki bir kamu görevlisinin gıyabında bu şekilde hakarette bulunabilir?
Tabii ki artık Sarraf'ın sırtı yere gelmezdi.
Bakanlar rıza için seferber, Muammer Güler gerçekten önüne yatıyor. Basın ne derece özgürse o ülkede demokrasi o derece ileridir. AKP ise iktidara geldiği günden bugüne basını susturmaya, kendi istediği gibi haber yaptırmaya, istediği gibi dizayn etmeye çalıştı. Biz buna diktatörlüğe giden yol dedik. AKP iktidarı için basın özgürlüğü, hükümet uygulamalarını ve yandaşlarını eleştirmemek koşuluyla tanınan bir özgürlüktür. Neyse şimdi biz yine bakanların icraatlarına dönelim. Hakkında resmi mercilere bazı ihbarlar yapılan Rıza Sarraf'ın yaptığı usulsüz işlemlerle ilgili basın organlarına da bazı haberler gidiyor. Ve basından bazı kişilerin Rıza Sarraf'ı arayarak bazı kritik sorular sormaları üzerine işkillenen Sarraf, hakkında çıkabilecek haberlerin engellenmesi için hemen abileri olan bakanları devreye sokabiliyor. Tabii ki devletin bakanları seferber oluyorlar hemen. Ne de olsa yakında Rıza'dan mama gelecek kendilerine. Sarraf hakkında çıkması muhtemel olumsuz bir haberin yayınlanmaması için hem Çağlayan hem Güler hem de Bağış seferber oluyor ve sonunda haberi yayımlatmıyorlar. Yayımlatılacak haber Sarraf'ın denetimiyle ilgili. Sarraf tedirgin. Gerçekten hakkında araştırma var mı? Konuya Muammer Güler açıklık getiriyor. Hem de nasıl bakın. TK 237-297-49-13 Tarih 11-10-2013 Saat 19.51 Muammer Güler Rıza Sarraf görüşmesinde. Rıza Sarraf:
Sayın Bakanım, sadece insanın insan ailesine zedeliyorlar, başka bir şey yok.
Muammer Güler:
Abicim hiç sen o konuda, sen rahat ol, sen rahat ol. Vallahi billahi böyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım ya. Senin İçişleri Bakanlığında bir şeyin yok, MİT'te bir şeyin yok, Mali'de bir şey yok.
Bu konuşmaya yorum yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Konuşmanın taraflarından biri Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı maalesef. Peki Muammer Güler Rıza'nın önüne yatmayı göze almışken Egemen Bağış ne yapıyor bir bakalım? Bu konuşmanın ertesi günü Egemen Bağış Rıza Sarraf'a teşekkür ederken basınla ilgili sıkıntısını hallettikleri müjdesini şöyle veriyordu. Egemen Bağış Rıza Sarraf görüşmesi TK 237-470-28-14. Tarih 12-10-2013 saat 19.28. Egemen Bağış.
Şey için de çok çok teşekkür ediyorum. Beni mahcup ettiniz.
Rıza Sarraf.
Olur mu? Ne demek? Olur mu Sayın Bakanım?
Egemen Bağış.
Arada. İlgili Hüseyin Çelik seni aradı mı abi?
Rıza Sarraf. Aramadı Sayın Bakanım.
Egemen Bağış. Aramadı mı?
Çünkü bugün gazetesinin Ankara temsilcisi Adem Yavuz benim basın müşavirimle konuşmuş. Hüseyin Bey'den uyarı aldık. Aynı konuda Zafer Bey'le Muammer Bey'den de uyarı aldık.
Ha? Almış.
Rıza Sarraf.
Hı, o zaman direkt aramıştır.
Egemen Bağış.
Ondan sonra ben senin numaranı da vermiştim çünkü Hüseyin Çelik'e.
Rıza Sarraf.
Sonra şeye de sıçradı dedi, Yeni Şafak'a. Onda da Muammer Bey aradı. Orada da durdurdu zaten. Şey demiş, ora demiş, hani baktık bunun aslı astarı yok. Hani şey yaptık demiş. Biz zaten yapmayacaktık. Hakikaten gelen dokümanlardan da bu insanın ismi yok. Ama yapıyorlar işte, dilin kemiği yok. Ne yapalım, en azından çıkmadı, iyi oldu.
Baksanıza, Bakanlar Kurulu üyeleri neredeyse seferber olmuş. Muammer Güler, Egemen Bağış, Hüseyin Çelik hepsi Rıza hakkında çıkacak haberin engellenmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Rıza boşuna demiyormuş. Yakında kabinenin yarısı bize kefil olacak diye. Adam haklı. Burada Egemen Bağış ile Rıza Sarraf arasındaki konuşmada bir şeye dikkatinizi verin lütfen. Egemen konuşmanın başında şey için de çok çok teşekkür ediyorum, beni mahcup ettiniz diyor. Egemen Bağış ne için teşekkür ediyor? Şey dediğine. Sonraki sayfalarda Egemen Bağış'la ilgili kısımda teşekkürün sebebini göreceksiniz. Bu konuşmadan iki gün önce Rıza Sarraf Egemen Bağış'ın evine bir çikolata kutusu gönderiyor. Teşekkür onun için. Keşke AKP'li bakanlar Soma'da hayatını kaybeden fakir fukara madencilerin yaşamsal sorunları için ya da Ankara'nın göbeğinde IŞİD teröristlerinin bomba patlatıp yüzlerce yurttaşımızı katletmemesi için gerekli önlemleri almak konusunda da bu kadar gayretli olsalardı. Türkiye yetmez, Çin'e kadar yolu var. Dini değerleri sürekli olarak siyasete adet ederek iktidarlarını sürdürenlerin bu tip işlere girmesi bir çelişki değildir. Çünkü kutsal değerleri dahi şahsi çıkarı için kullanan insanlar makam mevkilerini bu işlerde hayli hayli kullanırlar. Bu durum ahlaki anlayışlarına oldukça uygun. Peygamber Efendimizin ilim Çin'de de olsa gidip alınız sözünü dinlemeyenlerin, kulak ardı edenlerin neyin peşinde koştuğunu anlamak için uzman olmaya gerek yoktur. Söz Çin'den açılmışken bir konuya daha değinelim. Sarraf'ın Çin'deki firmalarına gerçekte olmayan İran'dan ihracata dair çeşitli ödemeler yapılıyor. Aynı şekilde yine bu firmaların hesabından Türkiye'deki firmaların hesabına ihracat ödemesi altında aynı para gönderiliyor. Yani bu paravan firmaların sahtecilik eylemlerinin kaynağı olduğu anlaşılıyor. Bu eylemler normalde suç teşkil ediyor. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda ve uluslararası hukukta yaptırımları var. Çin bu çelişkili durum üzerine Sarraf'ın hesaplarını incelemeye karar veriyor. Güler'in referans mektubu yazması bunun üzerine gündeme geliyor. Usulsüzlüklerin örtbas edilmesi gereksinimi üzerine Güler imzalı mektuplar Çin'e gönderiliyor. Bu arada mektup bizzat Sarraf'ın istediği şekilde Rıza'nın yanında aylık 35 bin dolara çalışan Barış Güler'in yönlendirmesiyle bakanın danışmanı tarafından yazılıyor. Bakan Muammer Güler sadece imza atıyor. Demek ki Barış Güler'e bu kadar maaş boşuna verilmiyor. İşte İçişleri Bakanı'nın danışmanının bu konudaki savcılık ifadesi. TC Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu ifade tutanağı Talimat No 2014/6T Tanık Abdullah Erin TC 533-874-327-26 Mehmet ve Makbuleoğlu Gölbaşı 1969 doğumlu İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nde çalışır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.1.2014 tarih ve 2012/120.653 sayılı talimatı ve ekleri okundu. Usulen yemini yaptırıldı. Talimat içeriğine göre bilgi ve görgüsü soruldu. Tanık beyanında soru 1. Ben halen İçişleri Bakanlığında bakan danışmanı olarak görev yaparım. İçişleri Bakanlığında uzun yıllar kaymakamlık, vali yardımcılığı ve mülkiye müfettişliği yaptım. Muammer Güler Bey bakan olduktan sonra Mardinli olmam nedeniyle danışman olarak görev yapmaya başladım. Mardin ve ilçelerindeki kamu yatırımlarını takip ediyordum. Soru 2. 0505-466-52-62 numaralı telefonu kullanırım. Ayrıca 0532-136-67-57 numaralı telefonu da bakanlık bize tahsis etmişti. Bu numarayı da halen kullanmaktayım. Soru 3. Talimatta isimleri yazılı şahıslardan Barış Güler'i bakanın oğlu olması nedeniyle tanırım. Hikmet Taner ve Özgür Özdemir'i Barış Güler'in yanında çalıştıkları için ismen bilirim. Rıza Sarraf isimli şahsı ise Barış Güler'in takip ettiği referans mektubunun hazırlanması aşamasında telefonla görüştüm. Kendisini yüz yüze hiç görmedim. Kendisiyle bir defa telefon görüşmesi yaptım. Ancak bu görüşmeyi de Barış Güler'in yönlendirmesiyle yapmıştım. Referans mektubunun hazırlanmasında isim yazılması gerektiği için bu konuyu görüşmüştüm. Diğer kişileri tanımam. Soru 4. Ben talimat ekinde yazılı telefon görüşmelerinden haberdar değilim. Sadece benimle ilgili kısmı bilirim. Bu kısım ise Barış Güler'in Bakan Bey'den referans mektubu yazılması talebidir. Bakan Bey bu konuda beni çağırdı. Bana bu konu ile ilgilenmemi söyledi. Barış Güler yazılacak mektubun örneğini benim mailıma gönderdi. Ben de bunu sekreterim aracılığıyla bürokratik bir yazı haline getirmeye çalıştım. Bu mektubun hazırlanması döneminde mektubun Sayın Bakan'ın imzasından çıkacağı için bir isme hitaben yazılması gerektiğini ben kendilerine söyledim. Çünkü yazılan mektup Bakan Bey'in kişisel bir referans mektubuydu. Mektubun içeriği kısaca mektupta belirtilen firmalara hukuk içerisinde yardımcı olunmasını refere eden bir içerik vardı. Yazılması sırasında ben mektubun firmayı temsil eden şahıslara hitaben yazılması gerektiğini söyledim. Bu konu ile ilgili Barış Güler'in yönlendirmesiyle Rıza Sarraf ile bir defa telefonda görüştüm. Daha sonra bana yazılacak isimleri gönderdiler. Mektuba ben o isimleri yazdım. Bunun dışında bu şahısların yaptıkları işlerden ben haberdar değilim. Diğer konuşmalarda geçen olayları bilmiyorum. Yazılan mektup bakanlığın resmi yazılarından değildir. Bakanlık kanalı ile de gönderilmemiştir. Bakan ve böyle devam ediyor. Altında da imzalar var ve fotokopi burada duruyor. Bilgi edinme kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı'na Çin'e gönderilen böyle bir mektup var mı diye sordum. Başvuru numarası 158.611. Kayıt altına alınmış böyle bir mektup olmadığı yanıtını verdiler. Yani İçişleri Bakanlığı giden evrak biriminde böyle bir evrak işlem görmemiş. Sonradan soruşturma komisyonunda gördük ki mektup evrak kaydıyla yollanmamış. Doğrudan bakan kendi imzalayıp yollamış. Normalde bu mektuba evrak numarası verilmesi lazım, kayıt altına alınması lazım. Anlayacağınız mektupları bile usulsüz. Sayın Ali Özgündüz, 19.2.2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı birimine 4.982 sayılı bilgi edinme kanunu kapsamında yapmış olduğunuz müracaatınızın cevabı aşağıdadır. Bahse konu ile ilgili daire başkanlığımız tarafınca herhangi bir yazışma yapılmamıştır. Bilgilerinizi arz ederim. İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Muammer Güler komisyondaki ifadesinde ise bu mektubun Rıza Sarraf'ın firmalarına yardımcı olunması amacına yönelik bir referans mektubu olduğunu kabul ediyor. İşte o ifade. Burada TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı incelenmemiş tutanak tarih 31.12.2014 tarihli bir fotokopi var. Okuyorum. Siz İçişleri Bakanı olduğunuz için sizin mutlaka kulağınıza gelmesi lazım bunun. Yani devletin işleyişi açısından da söylüyorum. Bir Maslak raporundan bahsediliyor. 2008-2011 arasında yapılan takiplerle ilgili konudan bahsediliyor. Bu iki rapordan haberiniz hiç oldu mu? Rıza Zarraf'la ilgili nasıl bir iş adamıdır, ne iş yapıyor sizin tarifiniz? Muammer Güler, Mardin. Sayın Aksünder, konuşmamın başında belirttim, kendisiyle tanışmamda bir mahzur olmadığı yönünde, kendisiyle ilgili bir adli ve idari çalışmanın olmadığı bana ifade edildiği için kendisinle tanışmakta bir mahzur görmedim. Şimdi o dediğiniz konuda da bilgim yok. Ayrıca MIT raporuyla ilgili haberleri ben de basından takip ettim. Ben bu konunun tamamen bir spekülasyon olduğunu, Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'ndaki özel hükümler nedeniyle de bu tür haberlerin yapılamayacağını ve esasen bunun gerçekliği konusunda da şüpheli olduğumu düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadardır. Erdal Aksünger, İzmir. Peki bu referans mektubu konusunda, Çin'e yazılan referans mektubu konusunda bunun gerçekliği nedir? Muammer Güler, Mardin. Sayın Başkanım, izin verirseniz soruşturma önergesi kapsamı dışında olmamakla beraber bilgi sunmak istiyorum komisyon üyelerine de. Başkan, buyurun. Muammer Güler, Mardin. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, Çin'de kurulu bankaların yetkililerine sunulmak üzere düzenlenen referans mektupları kesinlikle resmi bir evrak niteliğinde değildir. İçişleri Bakanı olarak doğrudan görev alanıma girmediği gibi fiili ve hukuki değer taşıyan bir sonuç doğurmaya elverişli belgelerden de değildir. Ülkemizdeki bir iş adamının Çin'de kurduğu şirketlerine ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması ve finansal imkanların geliştirilmesi konularında ticari kurallar ve yasal çerçevede, altını çiziyorum, gerekli yardım ve kolaylığın sağlanmasına ilişkin kişisel mahiyetteki bir referans yazısıdır. Bakanlığın resmi evrak kaydında yer almamaktadır. Bakanlık kanalıyla gönderilmiş değildir. Mektubun özü hukuk sınırları içerisinde bu firmalara yardımcı olunması talebini kapsamaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olmayan, kanuni görevimle ilgisi bulunmayan ve resmi evrak niteliği içermeyen bu mektup nedeniyle cezai sorumluluğumuzdan bahsedilmesi mümkün değildir. Şimdi Sayın Başkanım, hangi konuda olursa olsun kamu görevlilerinin, hatta milletvekillerinin, iş adamlarımızın gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki ticari faaliyetlerine yasal sınırlar içerisinde yardımcı olmaları da tabidir. Ayrıca hepimizin zaman zaman, sizlerin de birçoğunuzun da iş adamlarımıza yardım amacıyla bu tür işlemler yürüte geldiği de bilinen bir gerçekliktir. Ayrıca bu referans mektuplarının da kullanılmadığını, yani ilgili makamlara tevdi edilmediğini de halinden öğrenmiş bulunuyorum. Bu kadar. Erdal Aksünger, İzmir. Peki, ben o zaman bir şeyler söyleyeyim size. Altına bakan olarak yazıp imzaladınız mı? Muammer Güler, Mardin. Efendim, hatırlamıyorum. Çünkü bakanlığın resmi bir yazısı değildir, resmi bir yazı niteliğinde değildir. Erdal Aksünger, İzmir. Hayır, sonuçta itibar görmesi açısından bakan olmayınca sizi tanımazlar zaten. Çin'deki adam niye referans mektubuna siz bakan değilseniz itibar etsin zaten. Muammer Güler, Mardin. Ben içeriğini söyledim Sayın Aksünger. İçeriğinde de ne yazdığımız bellidir. Kullanılmadığı da ifade edildi. Ayrıca bu mektup düzenlenirken de müşavirim tarafından haricen bir inceleme de yapılmış. Hatta gümrük ile maliyeye internet yoluyla da sorulmuştur. Bir mahzur olmadığı belirtildiği için bu yolda iş adamımızın, ben baştan da söyledim, iş adamlarımıza ihracat, katma değer sağlayan insanlarımıza. 15. ayrımın sonu, sayfa 152.